Ayrım 2. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 17. Pek bir şey olmadı. Buna tanıklık etmiş insanlar genelde böyle der. Pek bir şey olmadı. Bizzat bunu görmüş biri olarak söylüyorum. Harbiden de olmadı. Jason ve Diane atışırken ben de yıldızları seyrediyordum. Garip bir parıltı oldu. Sadece yıldızların gözümde bıraktığı yeşil, fosforlu ve havalı bir görüntü. Başka hiçbir şey olmadı. Gözümü kırptım. Jason o neydi, şimşek mi dedi. Fakat Diane'in ağzından tek bir kelime çıkmadı. Jason dedim. Hala gözümü kırpıyordum. Ne oldu? Diane eğer lenslerden birini kırdıysan yemin ederim ki. Kapa çeneni dedi Diane. ''Kesin şunu, baksanıza yıldızlara ne oldu öyle?'' dedim. İkisi de başını göğe çevirdi. Üçümüzden sadece Diane yıldızların söndüğüne inanmaya hazırdı. Tıpkı rüzgarda sönen mumlar gibi. Jason inanmakta güçlük çekiyordu, bu imkansız olmalıydı. Kaynağına bağlı olarak bu yıldızlar 50, 100 hatta 1 milyon ışık yılı kadar mesafe kat ediyordu. Dünyalılara aynı anda görünecek şekilde eş zamanlı ve son derece düzenli bir dizi halinde sönmeye ayarlanmış olamazlardı. Her neyse, güneşin de bir yıldız olduğunu belirttim ki gezegenin diğer tarafında olsa bile hala parlıyordu, öyle değil mi? Tabii ki parlıyordu. Aksi takdirde Jason sabaha kadar hepimizin donarak öleceğini söyledi. Yani mantıklı düşünecek olursak yıldızlar hala parlıyordu ama biz onları göremiyorduk. Bir yere kaybolmamışlardı, engellenmişlerdi, tutulmuşlardı. Evet, gökyüzü birden kapkara bir boşluk haline gelmişti. Fakat bu bir gizemdi, bir felaket değil. Aklıma Jason'ın yorumunun başka bir yönü takıldı. Ya güneş gerçekten yok olduysa? Karın sonsuz karanlığa doğru akıp gittiğini hayal ettim. Ve sonra bütün insan uygarlığını soluduğumuz şeyin altında gömülü kalana kadar havanın farklı türden bir karda donduğunu düşündüm. Dolayısıyla yıldızların tutulduğunu varsaymak daha iyiydi. Kesinlikle daha iyiydi. Peki ama bunu ne yapmıştı? Belli ki büyük bir şey, hızlı bir şey. Sen gördün Tyler, birden mi oldu? Yoksa bir şey gökyüzü boyunca ilerledi mi? Ona yıldızların aynı anda parlayıp sonra birden söndüklerini söyledim. Şu aptal yıldızları siktir edin dedi dayan. Şok olmuştum. Her ne kadar Ben ve Jace artık yaşlarımız iki haneli rakamlara vurduğu için rahat rahat kullanıyor olsaydı, sikmek kelimesi Diane'in pek de tercih ettiği bir şey değildi. O yaz pek çok şey değişmişti. Jason Diane'in sesindeki endişeyi hissetmişti. Korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum dedi. Ama kendisinin de tedirgin olduğu belliydi. Diane sert bir bakış atmakla yetindi. Üşüdüm dedi. Büyük eve geri dönmeye karar verdik. Bakalım olaylar CNN veya CNBC'de haber olmuş muydu? Bahçeden geçerken gördüğüm gökyüzü iç karartıcı, son derece siyah tüy gibi fakat ağır ve gördüğüm diğer bütün göklerden daha karaydı. İyi diye söylememiz lazım dedi Jason. Sen söyle dedi Diane. Jace ve Diane anne ve babalarına kendi isimleriyle hitap ediyorlardı. Böylelikle Carl Lawton hanesinin ilerici olduğuna inanıyordu. Gerçekte ise iş biraz daha karışıktı. Carol ikizlere hoşgörülü davranırdı ve hayatlarına aşırı derecede karışmazdı. Edie de sistematik bir şekilde bir varis yetiştiriyordu. O varis tabii ki de Jason'dı. Jason babasına adeta tapardı, Diane de korkardı. Ben de yetişkinlerin bulunduğu içkili bir Lawton sosyal etkinliğinin sonunda kendimi gösterecek kadar aptal değildim. Bu yüzden Jason yan odada babasını bulduğunda Diane'le bir kapının arkasındaki askerden arındırılmış sivil alanda bekliyorduk. Konuşmanın sonundaki detayları duyamadık ama Edie'nin ses tonunun kırgın, tahammülsüz ve sinirli geldiği apaçık ortadaydı. Jason yüzü kızarmış ve neredeyse ağlayacak bir halde bodruma geri döndü. Ben de müsaade isteyip arka kapıya doğru yöneldim. Diane koridorda beni yakaladı. İkimizi birbirimize bağlamak istercesine elini bileğime koydu. Tyler dedi, tekrar yükselecek değil mi? Güneş, sabah olunca yani. Saçma bir soru olduğunu biliyorum ama güneş yeniden doğacak değil mi? Sesi oldukça umutsuz geliyordu. Ona uçarı bir şeyler söylemek için ağzımı açtım. Olur da güneş yükselmezse hepimiz ölmüş oluruz. Ancak onun duyduğu endişe kendi içimde duyduğum şüpheyi de tetikledi. Tam olarak ne görmüştük ve bu ne anlama geliyordu? Belli ki Jason babasını geceleyin gökyüzünde önemli bir şey olduğuna ikna edememişti. Belki de bu akşam gereğinden fazla korkmuştuk. Fakat ya dünyanın sonu geldiyse ve bunu sadece üçümüz biliyorsak? Bize bir şey olmayacak dedim. İnce uzun saçlarının arasından bana doğru anlamlı bir şekilde baktı. Buna inanıyor musun? Gülümsemeye çalıştım. %90. Ama sabaha kadar uyumayacaksın değil mi?
Sanırım. Muhtemelen.
Pek uyuyasım yoktu ve bunun farkındaydım. Ellerini yumruk yapıp sadece baş ve serçe parmağını kaldırdı. Seni sonra arayabilir miyim?
Elbette.
Muhtemelen uyumayacağım. Kulağa da saçma geliyor biliyorum. Ama her ihtimale karşı güneş çıkar çıkmaz beni arar mısın?
Arayacağımı söyledim.
Söz mü?
Söz.
Bunu sorması bende büyük bir heyecan yaratmıştı.
Annemle birlikte yaşadığım yer Lofton arazisinin doğusunda kalan sade tahta kaplamalı bir tek katlı evdi. Çam yolu ile çevrelenmiş küçük bir gül bahçesi girişi sarmalamıştı. Güller sonbaharda iyice açmış fakat son gelen soğuk havanın bastırmasıyla solmuştu. Aysız, bulutsuz, yıldızsız bu gecede duvar lambası adeta bir fener gibi parlıyordu. Sessizce içeri girdim, annem çoktan odasına çekilmişti. Yan sehpamın üzerinde duran boş şot bardağının dışında küçük oturma odası tertipliydi. Annem 5 gün boyunca ağzına içki sürmezdi ama hafta sonları biraz viskiye de hayır demezdi. Sadece 2 tane kusuru olduğunu söylerdi. Cumartesi geceleri içtiği bir bardak içki de bunlardan biriydi. Bir keresinde diğerinin ne olduğunu sormuştum, bana uzun uzun baktı ve ''Babam'' dedi. Konunun üzerine gitmedim. Daha 1 saat dolmadan Diane beni aradığında boş koltuğa elimde bir kitapla uzanmış okumaya başlamıştım. Söylediği ilk şey ''Televizyonu açtın mı?'' oldu.
''Açmalı mıyım?''
''Boş ver, hiçbir şey yok.''
Yani sabahın ikisi.''
''Hayır, öyle değil. Tamamen hiçbir şey yok. Yerel kablolu da birkaç tanıtım reklamı var. Onun dışında bir şey yok. Bu ne demek oluyor Tyler?''
Yörüngedeki bütün uydular yıldızlarla birlikte kayboldu demek oluyordu. Telekom hava durumu uyduları ve askeri uydular, GPS sistemi hepsi göz açıp kapayıncaya kadar kapanmıştı. Ancak bunların hiçbirini bilmiyordum ve kesinlikle bunları daha yeni açıklayamazdım. Birçok anlamı olabilir.
Biraz korkutucu.
Muhtemelen endişe edecek bir şey değildir.
Umarım yoktur. Hala uyumamış olduğuna sevindim.
1 saat sonra tekrar arayıp daha çok haberle döndü. İnternetin de çalışmadığını ve yerel bir televizyon kanalının Reagan ve bölgesel havalimanları dışında bütün uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurmaya başlayarak insanları önceden arayıp bilgi almaları konusunda uyardığını söyledi.
Ama jet uçakları bütün gece havadaydılar.
Hızla hareket eden ışıklarını odamın camından gördüm. Hızlı, yalancı yıldızlar. Muhtemelen ordudur. Teröristlerle alakalı bir mesele olabilir.
Jason radyosuyla birlikte odasında, New York'tan ve Boston'dan kanallara giriyor. Askeri faaliyetten ve havalimanlarının kapanmasından bahsettiklerini söyledi. Fakat terör hakkında bir haber yokmuş yıldızlardan da.
Birileri fark etmiş olmalı.
Fark etmiş olsalar bile bundan bahsetmiyorlar. Belki de yapmamaları yönünde bir emir almışlardır. Gün doğumundan da bahsetmediler.
Neden bahsetsinler ki? Güneşin çıkmasına daha 1 saat yok mu? Ki bu da zaten okyanustan yükselmeye başladı demektir. Atlantik kıyısından. Denizdeki gemiler görmüş olmalı. Çok geçmeden biz de görürüz.
Umarım görürüz.
Sesi hem korkak hem de utangaç geliyordu.
Umarım haklısındır.
Göreceksin.
Seni seviyorum Tyler. Bunu daha önce söylemiş miydim? İnsana güven veren bir sesim var.
Her ne kadar söylediğim şey deli saçmasından başka bir şey olmasa da, ancak yapmış olduğu bu övgü beni onun bilmesini istediğimden daha fazla etkilemişti. Diane telefonu kapattıktan sonra bunun üzerine düşündüm. Bende uyandırdı bu sıcak his yüzünden söylediklerini kafamda defalarca tekrarladım. Sonra bunun ne anlama geldiğini sorguladım. Diane benden 1 yaş daha büyüktü ve benden 3 kat daha bilgili biriydi.
Öyleyse ne diye birden ona karşı bu kadar korumacı bir tavır takınmaya başlamıştım? Neden şu an onun yanımda olmayı, yüzüne dokunmayı ve her şeyin düzeleceğine dair söz vermeyi istiyordum? Bu tıpkı gökyüzüne olan şey kadar rahatsız edici ve bir o kadar da aniden ortaya çıkmış bir bilmeceydi. 5'e 10 kala tekrar aradı. Tüm kıyafetlerim hala üzerimde çabalarıma rağmen tam da uykuya dalacakken, el yordamıyla gömleğimin cebinden telefonumu çıkardım. Alo, benim Tyler, dışarısı hala karanlık. Pencereye baktım, evet karanlıktı. Sonra bir de yatak ucumdaki saate baktım. Henüz gün doğmuş sayılmaz dayen. Uyuyor muydun? Hayır. Evet uyuyordun. Neyse şansına dışarısı hala karanlık, bir de soğuk. Mutfak penceresinin dışındaki termometreye baktım. Neredeyse 2 derece. Bu kadar soğuk olması normal mi? Geçen sabah da bir bu kadar soğuktu. Sizin evde başka uyanık olan var mı? Jason radyosuyla birlikte kendini odasına kapattı. Galiba annemle babam partinin etkisinden uyuyarak kurtulmaya çalışıyorlar. Peki senin annen uyanık mı? Hafta sonları bu kadar erken kalkmaz. Pencereye doğru tedirgin bir bakış attım. Bu zamana kadar az da olsa ışığın kendini göstermesi lazımdı. Ufacık bir gün ışığı bile içimizi rahatlatabilirdi. Onu uyandırmadın mı? Uyandırsam ne yapacak ki dayen? Yıldızları geri mi getirecek? Sanırım hayır, duraksadı. Tyler dedi. Hala buradayım dedim. İlk hatırladığın şey ne? Ne zaman? Bugün mü? Hayır, hayata dair hatırladığın ilk şey. Biliyorum saçma bir soru ama 5-10 dakika gökyüzünden başka bir şeylerden bahsedersek benim için daha iyi olacak. Hatırladığım ilk şey, üzerine biraz düşündüm. Olsa olsa Los Angeles'ta olur, doğu tarafına taşınmadan önce. Babam hala hayattaydı ve hala E.D. Lofton için yeni açılmış bir firmada çalışıyordu. Yatak odasında büyük beyaz perdeleri olan bir evimiz vardı. Gerçekten hatırladığım ilk şey bu perdelerin rüzgarla savrulduğunu izlemekti. Güneşli bir gündü, pencere açıktı ve esiyordu. Hatıra bende hiç beklenmedik bir şekilde üzüntü yaratmıştı. Kıyıdan geri çekilen dalgaları son kez görmek gibiydi. Peki seninki ne? Dayenin hatırladığı ilk şey Sacramento ile ilgiliydi ama benimkinden epey bir farklıydı. E.D. çocukların ikisini de tesiste tura çıkarmıştı. O zamanlar bile Jason'ı gelecekteki rolü olan veliahtlığına hazırlıyordu. Dayen fabrika katındaki delikli devasa direklerden, bir ev boyutuna kadar ulaşan incecik kumaşlardan ve durmak bilmeyen gürültüden oldukça etkilenmişti. Her şey ona o kadar büyük gelmişti ki bir anlığına peri masalından çıkma ve duvara zincirlenmiş, babasının esiri olan bir dev görmeyi ümit etmişti. Güzel bir hatıra değildi. Kendisini dışlanmış, neredeyse kaybolmuş, devasa ve korkunç bir inşaat çarkının içinde terk edilmiş hissetmişti. Bir süre bunun hakkında konuştuk. Sonra dayen, gökyüzüne bak dedi. Pencereye baktım. Batıya doğru ufuktan karanlığı mürekkebimsi bir maviliğe dönüştürecek kadar ışık süzülüyordu. Yaşamış olduğum rahatlığı o anda itiraf etmek istemedim. Birden canlanarak, ''Sen haklı çıktın.'' dedi. ''Her şeye rağmen güneş doğuyor.'' Tabii bu gerçek güneş değildi. Akıllıca tasarlanmış sahte bir güneşti. Fakat biz bunu henüz bilmiyorduk. Kaynar suda büyümek. Benden daha genç olanlar bana sorup durdular. Neden panik yapmadın? Neden hiç kimse panik yapmadı? Neden yağma ya da isyan olmadı? Kuşağınız neden kaderine razı oldu? Neden ağzınızdan tek kelime dahi çıkmadan hepiniz dününün içine doğru sürüklendiniz? Bazen diyorum ki korkunç şeyler yaşandı ki zaten. Bazen diyorum ki bir şey anlayamadık ki elimizden ne gelirdi? Bazen de şu kurbağa mevzusundan bahsediyorum. Kurbağayı kaynar suya atarsan hemen dışarı zıplar. Ama kurbağayı rahatsız olmadı, ılık bir suya bırakıp ateşin altını yavaşça açarsan ne olup bittiğini anlayamadan ölmüş olacaktır. Yıldızların kayboluşu yavaş veya anlaması güç bir şey değildi ama birçoğumuz için doğrudan felaket getirdi. Bir astrolog veya bir savunma stratejisi uzmanı olsaydınız ya da işiniz telekomünikasyon, uzay havacılığı ile ilgili olsaydı, muhtemelen dönünün ilk birkaç gününü berbat bir korku içinde geçirirdiniz. Oysa işiniz otobüs şoförlüğü veya bir yerlerde hamburger yapmak olsaydı, ılık suya giren kurbağa gibi hissederdiniz. İngilizce konuşan medya bu durumu Ekim olayı, yani dönü ismi birkaç sene sonra verilmişti, olarak adlandırdı. Olayın ilk ve en bariz etkisi ise yörüngedeki milyonlarca dolarlık uydu sanayi endüstrisinin topyekün çöküşü oldu. Uyduları kaybetmek aynı zamanda çoğu iletişim kanalını ve bütün uydu televizyon yayıncılığını da kaybetmek demekti. Şehirler arası telefon sistemleri artık çalışır değildi ve GPS bulucuları da işe yaramaz hale gelmişti. İnternet sunucu ağları paramparça olmuştu. İleri modern askeri teknolojinin çoğu artık kullanılmayan modası geçmiş şeylerden oluşuyordu. Küresel boyuttaki gözlem ve keşif engellendi. Hava durumu sunucuları da hava uydularından gelen CGI görüntüler arasında hareket etmek yerine Amerika kıtası üzerine izobarlar çizmek zorunda kaldı. Uluslararası uzay istasyonuyla üst üste iletişime geçme çabaları da her seferinde başarısız oldu. Canaveral'dan, Baikonur ve Kourou'dan da ticari amaçla fırlatılacak uzay mekikleri ise süresiz olarak ertelenmişti. Bu GE Amerikon, AT&T, Comsat, Hughes Communications gibi birçok şirket için bayağı kötü bir haber anlamına geliyordu. O gecenin sonucu olarak pek çok korkunç şey meydana gelmişti. Fakat yayın yasağıyla bunların çoğunun üstü örtüldü. Yeni hikayeler adeta fısıltı gibi yayıldı. Yörüngesel uzaydan sekmek yerine Transatlantik'e uzanan fiber optik kablolardan sıkış tepiş geliyorlardı. Olayın ilk karmaşıklığında Pakistan'a ait nükleer başlıklı Haft V tipi bir füze fırlatılıp kazara veya yanlış hesaplamayla rotasından sapınca Hindu Kuş'taki tarımsal bir vadiyi yerle bir edişini öğrenmemiz neredeyse bir hafta rötarlı olmuştu. 1945'ten beri patlayan ilk nükleer silah buydu. Bu olay her ne kadar trajik olsa da telekomünikasyon kaybının tetiklediği küresel bir paranoya ortamında böyle bir şey sadece bir kere gerçekleştiği için şanslı bile sayılırız. Bazı raporlara göre neredeyse Tahran'ı, Tel Aviv'i ve Pyongyang'ı kaybediyormuşuz. Güneşin doğuşu içimi rahatlatmıştı. Şafaktan öğlene kadar uyudum, kalkıp giyindim, sonra annemle oturma odasında karşılaştım. Hala üzerinde olan kapitone sabahlığıyla televizyon ekranına bakıp somurtuyordu. Kahvaltı yapıp yapmadığımı sorunca hayır cevabını verdi. Ben de ikimize birden öğle yemeği hazırladım. O sonbahar 45 yaşına girmiş olacaktı. Onu tek bir kelime ile anlatacak olsaydım bu metanetli olurdu. Nadiren sinirlenirdi ve onu ağlarken gördüğüm tek an polislerin kapımıza gelip, bu biz daha Sacramento'dayken olmuştu, babamın iş gezisinden arabayla dönerken Vacaville yakınlarında 80 numaralı otobanda öldüğünü söylediği andı. Bence bana sadece bu yönünü göstermeye dikkat ediyordu ama başka yönleri de vardı. Oturma odasındaki etajerin ilk rafında ben doğmadan yıllar önce çekilmiş bir portre vardı. Portredeki kadın kameranın karşısında o kadar zarif, güzel ve korkusuzdu ki annem fotoğraftaki insanın kendisi olduğunu söylediğinde hayrete düşmüştüm. Şüphesiz televizyondan duyduğu şeyler hiç de hoşuna gitmiyordu. Yerel bir kanal, federal hükümet tarafından dayatılmış durmak bilmeyen haberler, ardı ardına kısa dalga ve amatör radyo öyküler, belli belirsiz sakin olmamızı söyleyen açıklamalar yayınlıyordu. Tyler dedi annem eliyle oturmamı işaret ederek, bunu açıklaması biraz zor, dün akşam bir şey oldu. Biliyorum dedim, uyumadan önce haberim oldu. Böyle bir şeyin olduğunu bile bile beni uyandırmadın mı? Emin değildim. Neyse ki kızgınlığı geldiği kadar çabuk yok oldu. Tamam dedi, önemli değil Ty. Galiba uyurken hiçbir şey kaçırmadım. Tuhaf, hala uyuyorum sanki. Altı üstü yıldızlar dedim aptal bir şekilde. Yıldızlar ve ay diye düzeltti annem. Ayı duymadın mı? Dünyanın hiçbir yerinde kimse ne ayı ne de yıldızları görebiliyor. Ayın kaybolması besbelli ki bir işaretti. Annemle biraz oturduktan sonra onu televizyonun karşısında bıraktım. Bu sefer hava kararmadan dön dedi ciddiyetle ve büyük eve yürüdüm. Arka kapıyı çaldım. Bu kapıyı hizmetçi ve aşçı kullanırdı. Ama yine de Lawton'lar buna hizmetli girişi dememeye özen gösterirlerdi. Annem de hafta boyunca Lawton'ların ev işlerini halletmek için yine bu kapıyı kullanırdı. İkizlerin annesi Bayan Lawton beni içeri aldı, bana boş boş baktı ve yukarı katı işaret etti. Diane hala uyuyordu, odasının kapısı da kapalıydı. Jason hiç uyumamıştı ve görünüşe bakılırsa öyle bir niyeti de yoktu. Onu kısa dalga bir radyoyu dinlerken buldum. Jason'ın odası Alaaddin'in hazine mağarası gibiydi, gıpta ederdim ama böyle bir odaya sahip olma umudumu çoktan kesmiştim. İçinde aşırı hızlı internet bağlantısı olan bir bilgisayar ve oturma odamızda duran televizyonun iki katı büyüklüğünde bir ikinci el televizyonu vardı. Belki haberleri izlememiştir diye ona "Ay da kaybolmuş" dedim. İlginç değil mi? Jace ayağa kalktı, gerindi ve ellerini taranmamış saçlarının arasından geçirdi. Geçen geceden beri üstünü değiştirmemişti. Bu ona göre olmayan bir dalgınlıktı. Jason her ne kadar otoritelerce onaylanmış bir dahi olsa da benim yanımdayken öyle davranmıyordu. Demek istediğim, hiç filmlerde gördüğüm dahiler gibi davranmıyordu. Gözlerini kısmıyordu, kekelemiyordu ve duvara matematik denklemleri yazmıyordu. Ancak bugün dikkati fena halde dağılmış gözüküyordu. Tabii ki de ay kaybolmamıştır. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Atlantik kıyısındaki gelgit ölçümleri gayet normalmiş. Bu da demektir ki ay hala yerli yerinde, doğal olarak yıldızlar da. O zaman neden onları göremiyoruz? Rahatsız olmuş bir şekilde bana baktı. Ben nereden bilebilirim? Söylediğim tek şey bunun kısmen görsel bir olay olduğu. Pencereden kafanı çıkar Jace, güneş parlıyor. Ne tür bir görsel illüzyon güneşin parlamasını sağlarken ayı ve yıldızları saklar ki? Tekrarlıyorum, ben nereden bilebilirim? Ama başka ne olabilir ki Tyler? Birisi ayı ve yıldızları bir bohçanın içine koyup kaçırdı mı? Hayır dedim içimden. Bohçanın içinde olan dünyaydı ve nedense Jason bile bunu göremiyordu. Ama güneş olayını dedi, iyi akıl etmişsin. Hani şu nasıl görsel bir bariyer değil de görsel bir filtre oldu. İlginç. Yani o zaman bunu kim koydu? Ben nereden? Kafasını irrite olmuş bir şekilde salladı. Çok fazla kurcalıyorsun. Birisinin koyduğunu da kim söyledi? Tıpkı manyetik kutupların yer değiştirmesi gibi binlerce yılda bir gerçekleşen bir doğa olayı da olabilir. Bunun planlanmış bir şekilde yapıldığını söyleyerek çok ani bir yargıda bulunuyorsun. Ama doğru olabilir. Birçok şey doğru olabilir. Bilim kurgu okumalarımla alakalı yeterince fırça yemiştim ve bu yüzden uzaylılar kelimesini kullanmaya pek niyetli değildim. Yine de aklıma gelen ilk cevap buydu. Diğer pek çok insanın da öyle. Ayrıca Jason bile geçtiğimiz son 24 saat içerisinde dünya dışı varlıkların bu işte bir parmağının olduğu fikrini son derece makul bulduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Ama öyle olsa bile dedim, neden bunu yaptıklarını düşünmemiz gerekir? Sadece iki tane mantıklı cevabı var. Ya bizden bir şey saklamak için ya da bizi bir şeyden saklamak için. Babam bu işe ne diyor? Ona henüz soramadım. Bütün gün telefondaydı. Muhtemelen GTE'deki hisse senetlerini erkenden elden çıkarmaya çalışıyordu. Bu bir şakaydı ve ne demek istediğini pek de anlayamamıştım. Ancak bu yörünge çapındaki iletişim kaybından havacılık sanayisine, özellikle de Lawton ailesine genel olarak ne anlam ifade ettiğine yönelik ilk ipucumdu. Jason gece hiç uyumadım diyerek itiraf etti. Bir şeyler kaçırırım korkusuyla uyuyamadım. Bazen kız kardeşimi çok kıskanıyorum. Şu birisi mevzuyu çözdüğünde beni uyandırsın hallerini yani. Diane'i bu şekilde küçümsemesine sinirlenmiştim. O da uyumadı ki dedim. Ya öyle mi? Peki sen nereden biliyorsun? Köşeye sıkışmıştım. Telefonda biraz konuştuk. O mu seni aradı? Evet, gün doğumuna doğru. Aman tanrım, Tyler, yüzün kızarıyor. Hayır, kızarmıyor. Evet, kızarıyor. Edie Lawton kapıyı sert bir şekilde çalmasıyla kurtarılmıştım. Görünüşe bakılırsa o da pek uyumamıştı. Jason'ın babasının insanı sindiren bir havası vardı. Cüsseliydi, omuzları genişti, memnun etmesi zordu ve kolayca sinirleniverirdi. hafta sonları evin içinde adeta yıldırım ve şimşekler çakan bir fırtına gibi gezinir dururdu. Annem bir keresinde, Edie dikkatini çok çekmek isteyeceğin türden bir insan değil. Carol onunla neden evlenmiş anlayamıyorum demişti. Edie bulunduğu yere pek de kendi tırnaklarıyla gelmiş sayılmazdı. San Francisco'da harikulade başarıları imza atmış bir avukatlık bürosunun kurucusu olan emekli dedesi, Edie'nin çoğu girişimini finanse etmişti. Yine de kendine yüksek irtifa aletleri ve uçuş teknolojileri ile kazanç getiren bir iş yaratmıştı. Bu da başlangıçta sektörde doğru dürüst bir bağlantısı olmadığı için kolay olmamıştı. Jason'ın odasına girdiğinde kaşları çatıktı, gözlerini üzerime dikilitledi ama sonra çevirdi.
''Üzgünüm Tyler ama şu an evine gitsen iyi olacak. Jason'la konuşmam gereken birkaç şey var.''
Jason buna karşı çıkmadı ve ben de kalmaya pek hevesi değildim. Kumaş ceketimi üzerime geçirip arka kapıdan çıktım. Akşamın geri kalanını derenin başında taş sektirerek ve sincapların akan suya karşı yiyecek bulmasını izleyerek geçirdim.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.